sınır etkisinden sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Kader. Bugün misafirimiz var. Tıp fakültesi bitirmiş bir göçmen. Merhaba.
Merhaba. Nasılsın? Ben de Amir.
Amir Bey, nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ederim. Siz iyisiniz?
İyiyim, teşekkür ederim. Bize biraz kendinizi anlatır mısınız?
Aynen Beledi Podcast.
Çok kızıyorlar. Niye geldiler? Niye vatanların? Niye savaşmıyorlar diye. Savaşa inanmıyorsa, savaşan ve savaşın karşısındaki kişiler gibi düşünmüyorsa, o zaman ne için savaşacak? Lokmamızı bölüşmek zorunda kalıyoruz.
Dilini, kültürünü, aileni, arkadaşlarını, alışkanlıklarını, her şeye sıfırdan başlıyor.
Şöyle başlayayım. Ben 2014'te Suriye'den çıktım. Buraya Türkiye'ye gelmek zorunda kaldım. Kendi ülkemde savaş var olduğu için, oradaki de durumlar çok kötü olduğu için oradan göç ettim.
Kaç 2012 yılında kaç yaşındaydınız?
14. 2014'te 18 yaşındaydım. Liseyi bitirip geldim. Ülkemde tıpı kazandım ama oradaki durumlar kötü olduğu için ve yaşam temelleri olmadığı için Türkiye'ye gelmek zorundaydım.
Yaşam temellerinden kastınız, yani siz hangi şehirdeydiniz?
Humus'taydım. Orada güven, ne bileyim, yaşam için temel koşullar olmadığı için Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldım. Ailece geldik Türkiye'ye.
Ben şeyi sormak istiyorum aslında. Suriye'de tıbbı kazandım dediniz değil mi?
Aynen.
Orada da sınavlara girdiniz yani o dönem için.
Şöyle, ben Suriye'de Başarılar Lisesi diye bir lise var. Bu her şehirde bir lise. Sadece ülkenin en başarılı öğrencileri girebileceği bir lise. Orada okudum ve orada sınavdan yüksek puan aldım. Öyle tıp fakültesini kazandım. Orada başlamayacaktım çünkü... Türkiye'ye gelme niyetim vardı. Liseyi bitirip öyle geleyim dedim de. Çünkü liseyi bitirmeden gelirsem Türkiye'de denklik falan işleriyle daha da yorulacağım için ve çoğu zaman kaybı olacağı için şey yapmadım, bekletmedim. Liseyi bitirip Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye geldiğimde Türkiye Bursları diye bir kurum var, YTB. O yabancılar için verilen bir burs. Yani göçmenler için ayrılan bir burs değil. Türkiye'nin dışında hangi bir yabancı öğrenci lisedeyken veya mezun olduğunda başvurabileceği bir burs.
Bu bursa o zaman mesela dışarıdan, Amerika'dan gelen bir öğrenci de başvurabiliyor. Yani aynı YÖS gibi bir şey. YÖS'e mesela başka bir ülkeden gelen Türk de girebiliyormuş.
Türkiye Bursları resmi bir kurum. Devlete bağlı bir kurum. Bildiğim kadarıyla toplam 120 ülkeden 20 veya 30 bin civarında bir öğrencisi var. Bu yani 10 yıldan fazla öğrenci alıyor. Her ülkeden öğrencisi var yani. Çok resmi web sitesi var. Oraya girip bakabilirsiniz. Ben oraya başvurdum. Orayı başvurduğumda şey oldu. Bana kazandığıma dair bir e-mail geldi. Fırat Üniversitesi, Elazığ'daki Fırat Üniversitesi'ni kazandım.
Siz başvurduğunuzda herhangi bir sınava girdiniz mi?
Şöyle... O burs genelde kendi ülkenin girdiği lise şeyle başvuruyorsunuz.
Lise puanınızla aslında başvuruyorsunuz.
Aynen, lise puanınızla. Hangi bir yani kendi ülkenizden lise puanla başvurman gerekiyor.
Sizin ülkenizdeki başarınıza bakıyorlar aslında.
Aynen öyle. Aynen öyle. Zaten ben... Şöyle, yabancı öğrenci sınavı benim girdiğim zamanlarda bir sürü üniversitede yoktu. Sonra şey yapıldı. Geldiğimde bu burs için mülakat yapılıyor. Ayrıca bir sözel gibi sınav oluyor. Şu an herhalde şey de değişmiş, artık yazılı sınav da yapıyorlar. Mülakattan sonra kazandığım dair bir mail geldi. Ondan sonra işte şöyle bir şey yapılıyor. Kazandığın zaman Türkçe öğrenmek için bir yıl hazırlık yapılıyor. Bölümümüz İngilizce olsa da bu yıl herkes tabi tutuluyor bu yıla.
Siz Türkçeyi ne zaman öğrendiniz?
Ben işte başladığımda bir yıl Türkçe hazırlığı okudum. O hazırlığı C2 seviyesi, yani Türkçe'de en yüksek seviyeyle bitirdim. Ondan sonra tıp fakültesine başladım. Tıp fakültesi 6 yıl bildiğimiz gibi. Ben ilk 3 yılda hiçbir tek girmeden geçtim. Ondan sonra işte 4-5 stajlar var.
Stajlar nasıl geçti sizin için?
Stajlar, yani bazı stajlarımız zor oluyor, bazıları kolay oluyor. Son yılda çalışıyorsunuz. Intern dediğimiz bir internlük dediğimiz bir kavram. 6 yıl bitti. Ben 5. sınıfla 6. sınıf arasında yurt dışına gittim. Bir yıl uzattım. Amerika'da bulunan Mayo Clinic Hastanesi'nde, Amerika'nın iyi hastanesinde araştırma filosu olarak bulundum orada. Eğitim almak için hem de beyin cerrahisini istediğim için ben yani tıp fakültesi yıllar boyunca uğraştım onun için.
Özür dilerim sözünüzü kestim ama şimdi bunların arasında atlamak için siz Türkiye'ye geldiniz, bunu okudunuz, bitirdiniz, stajlarınızı yaptınız. Bu dönem içinde vatandaşlık aldınız da mı şimdi vizeyle Amerika'ya ya da
şöyle,
hangi konumda, yani statünüz neydi Türkiye'deki?
Şöyle, ben ilk geldiğimde ben göçmen statüsünde değil de daha fazla öğrenci oturumu izni üzerinde bulundum. Benim babam burada çalışma izni olduğu için Türkiye'de hangi bir yabancı çalışma izni varsa 5 yıl sonra vatandaşlığa başvurabilir. Babam bizden bir yıl önce geldiği için vatandaşlığa erken başvurdu ve ailece ben 25 yaşında küçük olduğum için o zamanlarda 2018'de vatandaşlığı aldım.
Yani babanızdan dolayı aldınız yani.
Ondan sonra Amerika'ya gittim. Ama ben tıp fakültesindeyken sadece Amerika değil, Endonezya'ya da gittim. O da değişim sınavından dolayı. O da Suriye vatandaşlığım üzerinden gittim. Biliyorsunuz Amerika o zamanlarda Suriyelilere vize vermiyordu. Şu an veriyor ama o zamanlarda vermiyordu. Ben Türk vatandaşlığı üzerinden gittim Amerika'ya. Yeni mezun oldum. İleride beyinciler olmak istiyorum. Yurt dışında devam etmeyi düşünüyorum.
Niye Türkiye değil diye bir soru şimdi. Yani Türkiye'de eğitim gördünüz. Hani Türkiye'de ne gördünüz de neden Türkiye değil de yurt dışı? Çünkü şöyle de bir şey var. Türklerin çoğu da yurt dışına gitmek istiyorum diyor. Evet.
Doğru. Şimdi şöyle, ben yurt dışına gitme amacım akademik yönden kendimi daha da geliştirmek istiyorum. İleride Amerika'da uzmanlığımı yapmak istiyorum ama ileride orada kalmayı düşünmüyorum. Belki ileride Türkiye'ye dönüp veya başka bir ülkeye dönüp, yani kendi ülkeme veya Türkiye'ye dönüp orada bir hizmette bulunmak isterim. Ama kendimi geliştirmek adına o yüzden Amerika'ya, orada bir 10-15 yıl eğitim görmek isterim.
10-15 yıl bir Amerika'da eğitim. Çünkü akademisyen...
Beyin cerrahisini istiyorum. Beyin cerrahisliği Amerika'da 7, yani uzmanlığı 7 yıl. Bir de bir 2 yıl falan yandal yapıyorsunuz. O yüzden bir 10 yıl arası... zaman geçirmek zor.
Doktorluk çok uzun bir okuma süreci yok mu? Neden yani?
Yani bayağı uzun ama yani yapacak bir şey yok.
Çok güzel. Aynen. Yani kendini severek yapıyorsanız zaten.
Aynen. Yani tıbbı hevesli aşkla yapman lazım, yoksa
bir geliri olmuyor mu yani?
Yani tıbbı para için okuyorsanız ne yazık ki yanlış seçeneksiniz.
Şimdi Türkiye'de şöyle bir düşünce vardı genel olarak aslında. Türk hekimler gidiyorlar, sebebi birkaç tane görmüşsünüzdür hatta Twitter'da böyle sağlık merkezlerinin önünde yabancı isimler, işte Mahmut El bilmem ne, işte Arapça isimler vardı, hekimlerin isimleri. Bu hekimler atandı diye Türk hekimler işte gitti falan filan gibi bir konu dönüyordu. Bu konu hakkında bir bilginiz var mı?
Şimdi şöyle, bence Türkiye'de hiçbir hekim çalışma konusunda sorun yaşamıyor. Türkiye'de mezun olan tüm hekimler direkt iş bulabiliyor. Mecbur hizmete gidiyorlar çünkü. Bence yabancı doktorlar herhangi bir ülke için aslında bir sorun değil. Tam tersi bir önemli bir kazanım. Çünkü ya mesela Amerika'da baksanız da, Almanya'da baksanız da bir sürü hekim gidiyor orada çalışıyor. Hem ülkenin faydasına hem de yani o ortamı zenginleştiriyor. Yani Türkiye'de bir sürü göçmen var. Yani Arapça bilmeyen veya yabancı dil bilmeyen bir sürü hekimler var. O hekimler bu sorun için özellikle göçmen sağlık merkezlerinde çok iyi bir rol yani oynuyorlar. Onun için bir de yani mesela yabancı ülkeden gelip orada farklı bir deneyimi olmuş, farklı bir tecrübesi olmuş hekimler var. Onunla buraya gelince gerçekten ülke için çok faydası oluyor. Bu sadece hekimler için geçerli değil, tüm meslekler için. Yani mesela bu üniversiteleri zenginleştirecek, yani mesela ne bileyim başka yabancı dil okullarında, ne bileyim lehiyat fakültelerinde bir sürü Türkiye bununla yabancı, hatta başka fakültelerde bununla yabancı lisans eğitimi görmüş insanlar var. Bunlardan tam tersi bir faydalanmak lazım. Dışlamamak lazım. Yani örnek vereyim, ben de Amerika'da gördüm. Mesela Amerika dahiliye bölümlerinde ortalama yıllık 4000 asistan alıyorlar. Bu 4000 asistanların belki ortalama 1000 veya 1500'ü yabancılar oluşturuyor. İnanın yabancılar olmasa bir sürü hastane kendi programını kapatmak zorunda kalabilir.
O yani, kadar kapatıyor kontenjanlarını diyorsunuz. Yani hani aynen, yetişemezler eğer bunlar olmasaydı diyorsunuz.
Aynen öyle. Bunlara hizmet veriyor.
Tabii.
O yüzden
ülkeye aslında bir hizmet veriyor. Bu insan evet senin ülkene gelmiş ama bir hizmet veriyor sonuçta. Doğru.
Türkiye'de doktora, hekime ihtiyacı var. Özellikle doğu bölgelerinde doktor olmaya bir sürü şey var. Yani bunu daha çok fayda oluşturabilir. Yani çok yani önemli bir kazanım olabilir.
Peki bunun şey tarafı da var aslında. Göçmen sağlığı, göçmen merkezleri, göçmenlerin gittiği, mesela dil bilmeyen, işte şeylerle anlaşamayan kamplardaki insanlar aslında daha çok da. Bunlar için de bizim aslında hekimlere ve hani siz yabancı hekimlere ihtiyaç, sizlere ihtiyacımız var.
Çok doğru. Yani ben de intern olarak çalışırken yabancı hasta da geldi bize. Türkçe bilmiyor, Arapça falan. Yani ben varken çok iyi bir, yani çok faydalı oluyor. Bazen doktora hiç anlaşamıyor, yanlış teşhis koyabiliyor, yanlış tedavi de verebiliyor ama yani derdini, hastanın derdini, sorunu iyi anlayınca artık öyle bir sorun kalmıyor.
Yani o yüzden artık ülkemizde kabul ediyoruz ki bu kadar bir mülteci sayısı var ve bu kitle biz artık ülkemizde, bütün her yerde. Ve bunlarda bir insan, bir hizmet bekleyen insanlar ve bunların içinden de bazı insanlar hizmet sunacak insanlar olacak.
Tabii.
Aslında. Tabii. İşte bu yüzden niye karşıyız mesela?
Aynen, yani bu göçmen sorunu aslında Türkiye'ye özgü bir şey değil. Almanya'da bir zaman Türkler gitmiş oraya, 4 milyon kontenjan var.
O da aynı
var.
Şekilde.
Amerika'da bir sürü Latin kökenli insanlar var. Meksika'dan, Latin ülkelerden geliyor. Hiç Arapça, hiç İngilizce bilmeyen, Latince sadece konuşan. Ben New York'ta da gördüm. Sadece Latince yazan şey oluyor.
Tabelalar oluyor.
Levhalar var. Yani onun için bu her ülkede.
Şimdi Türkiye'de tabelaların şeyler, üstü falan çiziliyor. Neden Arapça? İşte burası Türkiye falan. Almanya'da da öyle Türklere karşı aynı şekilde dediğiniz gibi o ırkçılıklar yapıldı.
Yani şöyle bir şey anlamak lazım. Bir insan bir Arapça tabela koyduğu zaman onun amacı hiçbir zaman Türkiye'de Türkçe konuşulmasın diye bir şey değil.
Asimile etmek değil yani.
Aynen. Her zaman amacı ne? Buradaki yabancıları çekmek. Mesela ben Arapça, Türkçe bilmiyorsam Türkçe tabela falan görürsem anlamayacağım yani.
Mesela üniversitelerin Arapça ilan vermeleri de tamamen bu sebepten dolayı.
Aynen öyle. İngilizce de oluyor. O zaman İngilizce de olmasın.
Ha, mesela.
Yani bir sürü bazen Türkçe değil, İngilizce tabela koyuyor mesela.
Geçen gün şey oldu. Twitter'da görmüşseniz. Esvakik'e tişört basmış Arapça yazılı. Ve buna bayağı bir tepki geldi. İşte artık almayacağız, kapatasın falan filan. Ya Esvakik'e 44 ülkeye, Arap ülkesine satış yapan bir marka, bir firma.
Yani
ve bir tane Türkiye var, Türkçe konuşan olarak. Türkiye'ye, bir ülkeye. Şimdi sen bu firmadan Arapça üretme, niye Arapça üretiyorsun diye bir istekte bulunabilir misin yani?
Yani bu çok doğru. Bir de yani insanların tutumlarını ayıran şey nedir? Tutumları değil, kendi düşünceleri. Sen bir şeyi farklı düşünüyorsan mesela, asıl sorun yanlış algının, onun yargı olduğun için sorun yaşıyorsun. Tam tersi diğer yandan düşünürsen öyle bir sorun olmayacak.
Evet, aslında reklamcılık bunların hepsi.
Aynen öyle.
Bütün hepsinin yapılması.
Ne yazık ki çok fazla siyasileştirilme var bu konuda.
O da yakın zamanda seçim olduğu için.
Hayırlısı olsun.
Hayırlısı olsun. Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Ağzınıza sağlık.
Sağ olun, teşekkürler.
Teşekkürler. Sınır Etkisi'ni dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum. We'll be right back. Lisesi programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.